Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özdağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Google'un Nexus 7 tabletini inceleyeceğiz. Erdi, Nexus 7 uzun zamandır bekleniyordu. Özellikle 200 doların altındaki fiyatıyla da en güzel tabletlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz duyurulduğundan bu yana. Şimdi masamızda ayrıntılı bir şekilde sizler için değerlendireceğiz. Her şeyden önce bir teknik özellik tablosu görüntüleyelim. Hani neden 200 doların altında satılabiliyor bu tablet? İzleyenlerimiz de görsünler. Aslında Tegra 3 işlemcisi ve 1 GB belleğiyle oldukça güçlü bir tablet. 1280x800 çözünürlükte IPS ekranı da var. Hani 7 inç boyutlarındaki tabletlere baktığımızda şu anki donanımsal özellikleriyle çok güçlü duruyor. Fakat depolama alanı özelliklerine geldiğimizde ve genişletilebilirlik özelliklerine baktığımızda işte burada gerçekten neden 200 doların altında bir tablet bunu anlayabiliyoruz.
Şimdi temel özelliklerine baktığımızda tablet aslında üst seviye tabletlerle neredeyse benzer özelliklere sahip diyebiliriz. Çünkü Tegra 3 işlemci bugün üst seviye Android tabletlerde kullanılan bir platform olma özelliğine sahip. Ekranı küçük ancak IPS panelli bir ekrana sahip. Bu da hani görüntü kalitesi anlamında pek çok küçük tabletten ya da uzak dolu pek çok tabletten daha üst bir sınıfa getiriyor Nexus 7'yi. Diğer taraftan 1 GB RAM var senin de belirttiğin gibi. Peki bu tablet neden bu kadar ucuz? Ki malzeme kalitesi de üst seviyede, işçilik de yine takdire şayan bir seviyede. Ancak üzerine bir kere micro SD kart slotu yok. Yani aldığınız kapasiteyi yükseltemiyorsunuz. Ne demek? Ya 8 GB ya da 16 GB'lık sürümlerine mecbur durumdasınız.
Zaten 200 doların altındaki sürümde 8 GB depolama alanıyla
geliyor. Evet, yani eğer 16 GB almak isterseniz yaklaşık 250 dolar civarında bir parayı en azından Amerika için gözden çıkarmak durumundasınız. Bununla birlikte arka kameraya yer verilmemiş. Yani bugün pek çok tablette örneğin 5 megapiksel arka kamera kullanıldığını biliyoruz. Ancak Nexus 7'de böyle bir şey yok. Yani eğer tabletle fotoğraf çekmek istiyorsanız bu cihazda en azından ön kameraya mahkumsunuz diyelim ki ön kamerada zaten daha çok görüntülü görüşmek için.
Şimdi hani tabletle fotoğraf çekmek deyince tablet sanki böyle fotoğraf makinesi yerine kullanacakmışız gibi geliyor. Birçok kişi saçma olduğunu düşünüyor. Fakat Twitter'dan veya Facebook'tan o anı paylaşmak istediğinizde tablette kamerayı arıyorsunuz.
Ben bunu özellikle bazı yurt dışındaki basın toplantılarında gördüm. iPad'le sunumların, prezentasyonların fotoğrafını çekip yaklaştırarak hani arka sıralarda oturanlar daha detaylı bilgi almak için bu çeşitli amaçlarla kullanabiliyorlar. Ancak yine de zaten bu tablete sahip bir kişinin illaki yanına bir cep telefonu da vardır ve anı yakalamak için o an fotoğraf çekmek isterlerse yardımcı bir cihazları var. Ancak Nexus 7'de arka kamera yok.
Tabii yani arka kamera yok. Telefonunuzla çekebilirsiniz ve Near Field Communication yani NFC destekli bir telefonunuz varsa bu tablete onu dokundurarak hızlı bir şekilde aktarım yapabiliyorsunuz. Çünkü hani geri kalan özelliklerine NFC destekleniyor. Zaten Google bunun oldukça fazla üstüne gidiyor. 4.0'dan bu yana da 4.0 olan bütün cihazlarda NFC'yi görüyoruz aktif bir şekilde kullanıldığını.
Android Beam özelliği de var zaten. Doğrudan hızlıca dosya paylaşımı yapabilmek mümkün. Ancak diğer taraftan baktığımızda bir MHL desteğinin olmadığını görüyoruz. Çünkü platform esasında DivX gibi yüksek kalitedeki video formatlarını oynatmaya müsait. Biz daha önceki videolarımızda Tegra 3'ün yüksek görüntü oranına sahip videoları hızlı akıcı bir şekilde oynattığını görmüştük. Ancak Nexus 7 için en azından MHL desteğinin olmaması böyle bir tableti televizyona bağlamak isteyenler için bir olumsuz unsur olarak gösterilebilir.
Evet, cihaz micro USB portundan bilgisayarımıza bağlanıyor. Zaten aynı micro USB portunu cihazı şarj etmek için de kullanıyorsunuz. Fakat micro USB portu olduğu için özel bir kablo ihtiyacınız var ki buraya klavye fare bağlayabilin. OTG desteği sayesinde klavye fare gamepad gibi cihazları direkt USB üstünden bu tablete bağlayabilirsiniz. Fakat ne yazık ki şu an için depolama cihazlarına yani flash bellek, harici sabit disk gibi cihazlara direkt bir destek söz konusu değil. Rootladıktan sonra bazı modifikasyonlarla yine sabit disk desteğine kavuşturabiliyorsunuz ki bu da çok önemli çünkü hani 8 GB'lık versiyonu zaten hiç saymıyorum. 16 GB'lık versiyonu satın alanlar hemen bu havuzayı dolduracak, daha üst kapasitelere geçmek isteyecekler.
8 GB için zaten şunu söyleyelim, 8 GB'lık versiyonunda 8 GB'a da sahip olamıyorsunuz. Amerika versiyonunda tabletin içerisinde Transformers filmi de var. Bunun dışında bazı ek çoklu ortam materyalleri de var. Nexus 7'nin 8 GB'lık versiyonu Amerika'da kullanılabilir alan, kutudan çıkardığınızda yaklaşık 6 GB seviyesindeki yani bir filmi, yüksek kaliteli bir filmi ancak içerisinde tutabilirsiniz bu cihazın. Bunun dışında bir de işlemcisi biraz farklı. İstersen biraz işlemciden de bahsedelim. Şimdi Tegra 3'ün farklı versiyonları var. Örneğin en son Asus'un çıkardığı Transformers Infinity modelinde yüksek çözünürlükte ekrana sahip. Tegra 3'ün en hızlı versiyonu olan T33 vardı. Nexus 7'de ise Tegra 3'ün aslında en yavaş versiyonuna yer verdiklerini görüyoruz. T30L kodadıyla geçen bir versiyon bu. Platform 1.3 GHz'de çalışıyor ki bu hız aslında tek çekirdekte çalışırken ulaşılan yüksek frekans. Tüm çekirdekler açıkken 1.2 GHz aktif olarak çalıştığını görmekteyiz. Bununla birlikte bellek desteği de düşük güç tüketen belleklere yönelik bir güncellemeyle değiştirilmiş ki aslında bunlar hep maliyeti düşürmeye yönelik adımlar. Saat frekansının düşük olması aslında şunu da gösteriyor. Nvidia şu şansı veriyor. Eğer şimdi bir üretim bandından çiplerin hepsi aynı frekansa ulaşacak şekilde çıkmıyor maalesef. Burada Nvidia belki 1.2 GHz'de çalışan stabil ancak 1.3 GHz'de çalışmaya çok fazla uygun olmayan ya da 1.4 GHz'de versiyonları Google'a sağlamış olabilir ki Google zaten Nvidia'dan 3 milyon sipariş vermişti Tegra 3 siparişi.
Gerçi hani burada, Nvidia'nın da hani 200 doların altındaki tablet açıklamasında, Tegra 3 tabletler açıklamasında bu işlemciden bahsediyordu. Platformdan evet, bahsediyordu. Evet, ilk kayıp platformuna ait tablette diyebiliriz bu cihaza.
Evet, bununla birlikte bir de şu detayın altını çizelim. Şimdi Tegra 3 platformunun biz tek kanal bellek desteğine sahip olduğunu daha önceki videolarımızda seninle birlikte anlatmıştık. Bu tek kanal platformu özellikle bazı veri yoğun uygulamalarda sıkıntı yaratır mı yaratmaz mı endişesi vardı. Ancak burada Asus akıllılık yapmış ve tablete 1333 MHz'de çalışan yüksek frekansa bellek koymuş. Örneğin Asus'un ilk Transformers Prime tabletinde 1000 MHz'de çalışan DDR2 bellek vardı. Bu ne anlama geliyor? Örneğin bu tablette 5.3 gigabit saniyelik bir band genişliğine ulaşabiliyoruz ki bu şu anki pek çok üst seviye tabletle eşdeğer seviyede diyebiliriz.
Evet, oldukça önemli detaylar çünkü içinde ne olduğunu bilmeden aslında tam olarak bu performansı neyin sunduğunu anlayamayabiliyorsunuz. Hı-hı. Hani telefonda da Tegra 3 var, bende de Tegra 3 var. Benimki niye ondan daha düşük sonuçlar alıyor? Veya benimki neden bu uygulamada daha hızlı gibi düşünmenize artık gerek yok. Zaten burada detaylı açıklamaları yapmaya çalışıyoruz sizlere. Asus'un da ismi geçti. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Tekrar altını çizelim. Google'ın Nexus 7 tabletini Asus üretiyor. Zaten Asus'un genel olarak tabletlerine baktığımızda birazdan kutusundan çıkartıp bakacağız. Nexus 7'nin de aynı çizgileri, aynı kaliteyi taşıdığını görüyoruz. Kutuya değindik aslında, yavaş yavaş hadi kutuyu da açalım.
Evet, kutuyu açalım.
Çok güzel bir kutuya sahip. Zaten kutunun ön tarafı olabildiğince sade tutulmuş. Bu sadelik diyorum ya, aslında hep böyle dem vuruyoruz. Apple'dan gelen bir anlayış biçimini yansıtıyor gibi.
Yani şunu kabul etmek lazım. Ben yani teknoloji hayatımın önemli bir kısmını hep Android cihazlar kullandım. Bunu buradan açıkça söyleyebilirim. Ancak özellikle bu kutu ve aksesuar dizilim açısından Apple'ın biraz daha sektör öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Daha sade, biraz daha maliyete yönelik tasarım Apple'dan geldi. Çünkü bilirsin Apple aksesuar konusunda da hep cimriliğiyle tanınır. Bu noktada hem kutu içeriğinin sadeliği hem de genel görünüm anlamında kutuların daha basit, daha hani belki maliyete yönelik olması da biraz Apple anlayışını yansıtmıyor değil.
Evet, kutunun arkasına baktığımızda ise hemen Made for Google Play yazısı dikkatimizi çekiyor. En üst tarafa yerleştirilmiş. Evet. Aslında bu cihaz Google Play Market'in yaygınlaşması açısından da çok önemli. Google Play sadece uygulamaların yer aldığı bir market değil. Genel olarak baktığımızda kitaplar, filmler ve müzikler de aynı anda buradan elde edilebiliyor. Amerika'da bütün servisler kullanılabiliyor. Nexus 7 tablet de aslında bütün servislerin aynı anda kullanıcılar tarafından kullanılabileceği uygun fiyatlı bir tablet olma özelliği taşıyor. Google açısından en büyük önemi de bu. Aslında bir diğer önemli kısım da, onu da altı yerleştirmişler, Pure Google kelimesi. Gerçek anlamda Google'ın bütün servislerinden yararlanabilmenizi sağlayan bir tableti ortaya koyduklarını söylüyorlar.
Zaten Nexus 7 işin açıkçası Google'ın kendi markasını taşıyan, yani Nexus markasını taşıyan ilk tablet özelliğine sahip. Bu açıdan bakıldığında da aslında piyasadaki en iyi Android tablet diyebiliriz. Çünkü işletim sistemi tarafında da Android 4.1 kullanıyor. Play Store'la ilgili ben şunu söylemek istiyorum açıkçası. İki orada handikap var. Birincisi maalesef Google'un tüm hizmetleri dünyanın her yerinde kullanılamıyor. Evet. Bu noktada sıkıntılar mevcut. Diğer taraftan da örneğin App Store'la kıyasladığımızda maalesef şu an için Play Store ya da eski adıyla Android Market'te tabletlere yönelik uygulamalar çok fazla değil. Ancak Google'un ilk defa kendisinin bir tablet sunması muhtemelen buradaki çalışmaları da hızlandıracaktır.
Evet, kutuyu yavaş yavaş açtığımızda ilk olarak bizleri tablet karşılıyor. Tableti kaldı diyoruz, alt tarafta bir kutu var. Hı hı. Enteresan bir şekilde her şey kutunun içine yerleştirilmiş. Biz genelde hemen tabletin altındaki tabakada kendilerine özel bölmelerde bu aksesuarları görmeye alışmıştık. Kullanma kılavuzunu görüyoruz, USB bağlantı kablosunu görüyoruz, güç adaptörünü görüyoruz. Ve aynı zamanda bir tane kulaklığımız var demek isterdik. Fakat tabii ki bir tablet olduğu için kulaklık en son düşünülen şeylerden bir tanesi oluyor. Cihazın içerisinde kulaklık yer almıyor. İçinden çıkanlar bu kadar basit, bazı anlamda tutulmuş ki fiyat aslında hep bir şıkkıda bilsin. Tabletin çok şık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. 7 inçlik boyutlarıyla tek elle taşıyabiliyorsunuz. Genel olarak baktığımızda 7 inçlik ekranı kalın, hani tutmayı sağlayan, ekrana değmemizi sağlayan kalın çerçeveyle donatılmış. Üst tarafa baktığımızda burada ön yüz kamerasını görüyoruz. Hemen yanında da ışık sensörü yer alıyor ki ekranın parlaklığı otomatik olarak ayarlanabilsin. Ekranımız oldukça parlak, renkleri çok canlı bir şekilde gösterebiliyor. Zaten IPS ekranlarında herhalde.
En önemli
özelliklerinden bir tanesi bu. Zengin görüş açısı sunuyor, zengin renk paleti sunuyor kullanıcılarına. 1280x800 çözünürlüğüyle de olabildiğince keskin diyebiliriz. 7 inç tabletler açısından da aslında önemli bir gelişme. Hani bu çözünürlükte bilgisayar birbirine olabildiğince yaklaştığı için 7 inçlerde 10 inç tabletlere göre çok daha keskin bir görüntü sunabiliyorlar aynı
bu çözünürlükteki. Bu açıdan aslında bakıldığında artık biliyorsun modern cihazlar için piksel yoğunluğu da en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Nexus 7'nin piksel yoğunluğu 216 ppi seviyesinde. Bu aslında bu tableti kendine özgü yapıyor. Çünkü şu an 7 inç tablet segmentinde de bu piksel yoğunluğa sahip başka bir cihaz olmadığını söyleyebiliriz. Zaten hani HD çözünürlükte ekrana sahip 7 inç tabletleri de bulmak çok kolay değil. 7 inçte de zaten çok fazla seçenek yok. Biliyorsun Samsung'un bazı modelleri var. Ancak Çözünürlük anlamında Nexus 7 üst seviyede yer almakta. Bununla birlikte tasarım olarak Nexus 7'nin aslında çok kalın bir tablet olmadığını, çok ince bir tablet olmadığını söyleyebiliriz.
Evet, biraz kalınlığı var fakat elde tutarken de çok fazla bir kabalık oluşturmuyor. Yani rahat bir şekilde kavrayabiliyoruz. Çünkü arkayüzüne baktığımızda arkayüzü yumuşak bir malzemeyle kaplanmış durumda. Hani bu kesinlikle bir ucuzluk hissi uyandırmıyor. Asus'un kalitesini burada anlayabiliyorsunuz. Malzeme kalitesi gerçekten üst seviyede. Zaten 330 gram ağırlığıyla da hani elinizde var mı yok mu, bir telefon mu tutuyorsunuz yoksa tablet mi taşıyorsunuz, çok da fazla ayırt etmiyorsunuz.
Evet, özellikle burada cihazın hafif olması, ki yaklaşık 330-340 gram ağırlığında bir cihazdan bahsediyoruz. Taşınabilirliği önemli ölçüde etkilemekte, çünkü 7-inç olması sebebiyle bu tableti tek elde de tutabiliyoruz. Örneğin hani mesela benim gibi çok sık metrobüste seyahat ediyorsanız eğer, bir elinize tutunurken bir elinize bu tablet üzerinde bir şeyler izlemek ya da bir şeyler okumak kolay. Hem ekranın küçük olması hem hafifliğin olabildiğince hafif olması tek elde kullanımı bence çok olumlu etkileyen unsurlar.
Ön yüzde tuş yer almıyor. Çünkü Google'ın aslında kendi telefonlarına baktığımız uyguladığı bir yöntem var. Sanal tuşlar kullanıyor ekran üstünde. Ekranı açtığınızda alt tarafta eve dönüş butonu, geri butonunu ve uygulamalar arasında geçiş yapmanızı sağlayan butonu görebiliyorsunuz. Ekranı kapattığınızda ise bütün butonlar görünmez hale geliyorlar. Bu da ön yüzün aslında tamamen kendine has, tek parçaymış gibi görünmesini sağlıyor. İyi bir özellik fakat hani keşke mekanik bir home butonu olsaydı da sanal butonlar ekranda yer almasaydı diyor insan. Yani kapasitif butonlar kullanılsa belki daha iyi olurdu. Ben çünkü çok fazla ekrandaki butonları kullanmayı sevmiyorum açıkçası.
Ben de açıkçası hani fiziksel buton olmasından yanayım. Ancak hani Google'ın Android tarafındaki gelişim sürecine bakarsak aslında isteklerinin kapasitif butonlardan yana olduğunu görebiliriz. Çünkü özellikle Android 4.0 ile birlikte pek çok üretici yavaş yavaş sanal buton kullanımına gitmeye başladı. Ama sanal butonlar alışana kadar hep bir böyle güvensizlik hissi veriyor. Acaba hani örneğin cihaz donduğu zaman ne yaparız diye akıllı telefonlarla yeni tanışan insanlar için bir takım endişelere sebebiyet yaratabiliyor.
Fakat tabi bunların önlemleri alınmış durumda.
Kesinlikle bunların önlemleri alınmış durumda. Alışana kadar belki ufak sıkıntılar yaratabilir, ancak alıştıktan sonra sanal buton kullanımı da pek çok kullanıcıyı tatmin edecek seviyede diyebiliriz.
Sağ köşeye baktığımızda burada ses açıp kapatma butonlarının fiziksel yapısını görüyoruz. Aynı zamanda cihazı uyku moduna sokmak veya uyku modundan çıkartmak için kullanacağımız buton da bu kısımda yer almakta. Üst tarafta herhangi bir tuş yer almıyor. Aslında üst tarafta genelde biz bu hani uyku moduna geçiren butonu, güç butonunu üst tarafta görmeye alışmıştık.
Aynen.
Burada tasarımsal bir değişiklik yapılmış, iyi olmuş, daha orijinal olmuş. En azından hani hep iPad'in kopyası deniyor ya bu tabletlere tasarım olarak. Burada kopyadan biraz daha uzaklaşılıyor.
Aslında burada bu önemli bir detay, çünkü az önce dediğimiz gibi bu tek elde kullanıma yatkın bir cihaz olduğu için tek elde tutarken aynı zamanda cihazı açıp kapamanız daha kolay. Eğer üste yerleştirilseydi yine tek elde kullanım durumunda üste ulaşmanız gerekecekti. Tasarım itibariyle bu zor olduğu için mantıklı bir karar olduğunu söyleyebiliriz.
Sol tarafına baktığımızda ise sol tarafı boş geçilmiş aynı üst taraf gibi. Herhangi bir tuş takımına veya giriş çıkış portuna yer verilmemiş. Fakat altına baktığımızda burada micro USB girişini ve 3.5 mm'lik stereo ses çıkışını görüyoruz. Cihazın arka tarafından bahsetmiştik. Tekrar arkaya döndüğümüzde burada bahsetmek istediğim kısım aslında Nexus yazısının aşağısına doğru bakıp Asus hemen altında da hoparlör boşluğu. Aynen. Çok büyük bir hoparlör boşluğuna yer verilmiş. Mono hoparlör yer alıyor cihaz üstünde. Bu hoparlör de çok güçlü. Zaten testlerimizde bunu göstereceğiz net bir şekilde. Olabildiğince güçlü bir hoparlör koyulmuş ki aslında en azından hani müzik dinlemek istediğinizde ya da filmi arkadaşlarınızla beraber izleyeceğiniz zamanlarda kulaklığı çıkarttığınızda yeterli seviyede ses sunduğunu söyleyebiliriz. Enteresandır, Google Nexus 7'yi piyasaya sürdüğünde ilk test örneklerinde yapılan testlerde baktığımızda editörlerin hepsinin ses çatlamalarından, boğulmalardan şikayetçi olduğunu görüyoruz. Biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Oldukça net, berrak bir ses vardı. Hani biz de acaba ilk parti ürünlerde böyle bir sıkıntı mı vardı diye düşündük açıkçası. Evet. Çünkü test editörlerinin hepsinin yakındığı en büyük eksiklik hoparlör olarak geçiyor.
Ses çıkış gücündeki sıkıntılardan bahsediyorlar
evet,
ancak.
Biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Zaten sizler de göreceksiniz. Evet Erdi, cihazın aslında genel olarak malzeme kalitesinin çok iyi seviyelerde olduğunu söyledik. El tutuşu çok rahat dedik. Bunun haricinde herhalde fiziksel olarak bahsedebileceğimiz bir kısmı da kalmadı.
Son olarak aslında sol kısımdaki bağlantı noktalarından bahsedelim istersen. Diğer
evet, bu portları unutmayalım. Çünkü bu portlar da şu an için herhangi bir DAC ünitesi satılmıyor olsa da yerde çıkacak DAC ünitelerini bu cihazı rahat bir şekilde oturtabilmenizi sağlıyor ki HTC'nin hani üst seviye cihazlarına Sensation'a ve One X'de benzer portlara sahibiz zaten.
Kesinlikle.
Görmüştük bunu.
Muhtemelen söz konusu Google olduğu için hem büyük telefon üreticileri, cihaz üreticileri hem de pek çok aksesuar üreticisi Nexus 7'ye özel cihazlar, aparatlar yapacaklardır. Belki bir şarj istasyonundan tut da bir MHL desteği olmadığını söyledik. Bir çoklu ortam iletim aparatına kadar pek çok cihaz çıkacaktır muhtemelen.
Mutlaka bu tip şeyler de göreceğiz. Şimdi Google Nexus 7'yi yavaş yavaş çalıştıralım ve nasıl bir arayüz bizlere sunuyor, telefondan ne gibi farkları var hep beraber bunu görelim. Aslında hani tabletin genel olarak çalışmasından bahsetmeden önce biraz 4.1 ile gelen yeniliklerden bahsetmek lazım. Çünkü piyasada 4.1'li cihaz çok az var. Yakında Galaxy S3'e geleceği konuşuluyor. Belki One X bu güncelleme alacak. Fakat şu anda 4.1'i resmi olarak almış telefon sadece Galaxy Nexus. Hani neden Google'dan cihaz almak lazım? Cevabı da aslında burada. İlk güncelleme her zaman Google cihazları alıyor. Burada şanslılar. 4.1'e gelen erdi bence en büyük yeniliklerden bir tanesi. Belki de bütün yenilikleri böyle gölgede bırakan şey arayüzün inanılmaz hızlanması ve böyle kaygan hale gelmesi.
Açıkçası bence de en önemli güncelleme dediğin gibi arayüzün artık neredeyse iOS deneyimi sunacak kadar akıcı bir hale gelmesi. Bunun dışında pek çok yenilik var. Hani Google'un kendi resmi sitesine girdiğimizde böyle sayfalarca uzunlukta yeniliklerden bahsedebiliriz. Ancak özellikle Project Butter denen bu arayüz hızlandırma yeniliği kuşkusuz Android 4.1'deki en önemli gelişme olarak gösterilebilir.
Hani çünkü şu an sayfalara giriyoruz, çıkıyoruz. Yani seyircilerimiz de görüyorlar bunu. Menüler arasında dolaşıyorum. Herhangi bir takılma, geçişler esnasında böyle bir, ben buna hıçkırma diyorum. Hani böyle bir tekli, ondan sonra devam ediyor çalışmaya. Hiçbir şey görmeden bütün akıcılık devam ediyor.
Zaten hani Android tarafındaki belki de en büyük sıkıntılardan birisi de oydu. 2000 lira verip yüksek donanımlı cihaz alıyorduk. Ancak arada arayüze ya da özel arayüze bağlı olarak bir takım takılmalar yaşayabiliyorduk. Bazen cihaz kilitlenebiliyordu. Force close dediğimiz o zorla başlat ya da kapat sıkıntıları yaşayabiliyorduk. Ancak 4.1 ile birlikte bence bu jelibon şeker dediğimiz yeni güncelleme ile birlikte hani Android neredeyse mükemmele yakın bir arayüz deneyimi yaşatıyor.
Evet, bir de ses tanıma teknolojilerinde gelişmeler var. Artık donanım Google Now haber, daha akıllı bir hale getirilmiş. Google Now teknolojisiyle beraber arama sonuçları kişiselleştirilmiş arama sonucuna dönmüş durumda. Biz ilgili ne varsa o an ekranda donanım görebiliyoruz. Haber, eğer bulunduğumuz şehirde hava durumu bozuksa, bizim için hava durumu önemliyse, Google bize hava durumunu görüntüleyebiliyor. Ve tabii ki aslında daha çok Amerikalıların kullanacağı bir şey bu. Şu an Türkçe desteği yok. Offline ses tanıma özelliği sayesinde de artık internete bağlı olmasak bile konuşarak cihaza bir şeyler yazdırabiliyoruz.
İstanbul,
şu an sesi sadece arama yaparken kullanıyoruz. Mesela hani donanım haber diyorum. Direkt cihaz bunu algıladıktan sonra donanım haberle ilgili sonuçları bana gösteriyor ki bu araba kullanırken daha çok fazla işe yarıyor.
Bu ses tanıma konusunda hakikaten Google çok önemli ilerlemeler kaydetti. Vakti zamanında bir sabirini de yazmıştık.
İstanbul,
telefonda bile
trafik durumu.
Karşı taraf nasıl konuşursa konuşsun size aslında kendi dilinizde bir çeviri vereceği tarzında çalışmalar yaptığı da söyleniyordu. Çünkü hem yabancı bir dil hem her dilin kendi alt aksanları var, şiveleri var. Ancak buna rağmen bu kadar hani keskin sonuçlar verebiliyor olması çok önemli bir gelişme. Bunun dışında Google Now'da senin dediğin gibi önemli bir güncelleme 4.1 ile birlikte gelen. Çünkü her telefonu sahibine özel bir hale getiriyor. Size özel hava durumu bilgileri veriyor. Eğer bulunduğunuz bölgede destek varsa kullandığınız toplu taşıma araçlarının durumunu ya da gideceğiniz güzergah hakkında bilgiler verebiliyor ki hani bu telefonunu yanında bir yardımcı kişisel asistan olarak kullanmak isteyenler için bence çok önemli. Geliştirmelerle birlikte daha da önemli hale gelecek bir uygulama.
Evet, şimdi arayüze geçebiliriz yavaş yavaş. 5 tane ekranımız mevcut. Bu ekranlara ikonlar veya araçlar yerleştirebiliyoruz. Araçlar ekranımız hızlı bir şekilde çalışıyor. Araçlardan herhangi birine dokunuyoruz, ekranı sürüklüyoruz ve orada çalışmaya başlıyor. Her şey olabildiğince basit hale getirilmiş. Zaten eğer standart Android arayüzüne alışıksanız veya standart arayüze yakın bir üçüncü parti arayüz kullanıyorsanız bu özellikleri ilk dakikadan itibaren kullanmaya başlayacaksınız diyebiliriz. Çok açık seçik bir arayüze sahip. Hatta hani ekran büyük olduğu için biraz da DPI değeri düşürülmüş sanal olarak her şey biraz daha küçük hale getirilmiş. Ekranın daha geniş olduğu hissi uyandırılıyor kullanıcıda. Böylece ekranınıza çok daha fazla ikon yerleştirebiliyorsunuz. Çünkü 7 inç bir ekrana sahip olduğumuz için aslında küçük yazıları rahat bir şekilde okuyabiliyoruz. Her ne kadar Samsung Galaxy S3, One X gibi telefonlarda 1280x720 gibi çözünürlüğe sahip olsak da ekranın küçük oluşu küçük yazıları okumamızı her zaman engelliyor. Hani buralarda çok daha fazla küçük ikonlar kullanamıyoruz.
Tabii Nexus 7 akıllı telefonlara nazaran daha kolay kullanım sağlıyor özellikle okuma noktasında. Ancak 10 inç tabletlerle kıyasladığımız zaman da daha fazla zoom yapmanız gerekiyor. Örneğin bir internet tarayıcısının internet sitesinde gezerken ya da bir elektronik kitap uygulaması çalıştırırken özellikle hareket halindeyken daha rahat okumak için biraz zoom yapmanız gerekebiliyor. Ancak akıllı telefonlara nazaran okumanın ve izlemenin daha kolay olduğu bir uygulama arayüzünden bahsedebiliriz.
Evet, durum çubuğu ise biraz telefonlardan farklı. Ekranın ortasına küçük bir şekilde açılıyor. Fakat yine hani ekran 7 inç olduğu için rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. 4.1 ile gelen yeniliklerden bir tanesi artık durum çubuğunun durumlar hakkında çok daha fazla bilgi içeriyor olması. Yani resmin neredeyse bir kısmını gösterebiliyor sizlere.
Gelen mesajın keza.
Gelen mesajı çift parmakla dokunarak genişletip orada okuyabiliyorsunuz. Güzel özellikler bunlar. Güzel gelişmeler en azından. Arayüzü kullanmayı daha akıcı, daha kolay hale getiriyor. Daha fazla yararlanabiliyoruz durum çubuğundan. Cihazın internet performansı ise eminim ki birçok izleyenimiz için önemli kriterler arasında yer alıyor. Her ne kadar 3G desteği bulunmasa da telefonumuzla 3G interneti paylaştırarak Wi-Fi üzerinden internete bağlanabiliriz. Birçok kişi çünkü bu tableti aldığı zaman tabii ki yanında bir telefonda taşıyacak. Burada herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. İnternet performansı için Chrome'u kullanacağız. Google Nexus 7 de Chrome tarayıcıyı standart olarak sunuyor. Herhangi başka bir tarayıcı görmüyoruz.
Şimdi Chrome şu an için en hızlı internet tarayıcısı değil. Bunu açıkça söyleyebiliriz. bazı üreticilerin kendi telefonlarında kullandığı standart internet tarayıcısının daha yüksek başarıma imza attığını yaptığımız testlerde biz gördük.
Özellikle hani Galaxy serisinde Samsung'un tarayıcısı uç noktada performans veriyor.
Kesinlikle tabii diğer taraftan HTC ile son 4.04 güncellemesiyle birlikte orada önemli aşamalar kaydetti. Ancak şimdi şey bir detayın altını çizmek lazım. Şimdi örneğin Intel'den bir örnek vermek istiyorum burada. Intel'in şöyle bir sloganı var. When it is all Intel, it is all good diye bir sloganı vardır Intel'in. Yani tüm parçaları Intel kullanırsanız her zaman daha iyi sonuç alırsınız. Yani bu noktada da Google'un stratejisi biraz ona doğru kayıyor diyebilirim. Yani Google marka bir cihaz, üzerine Google'un yarattığı bir işletim sistemi, üzerine de Google'un yine kendi geliştirdiği bir internet tarayıcısı.
Zaten kutunun üstüne yazıyordu? Pure Google.
Pure Google dedin çok doğru, iyi noktadan yakaladın. Yani bu noktada Chrome, kullanıcısını yarı yolda bırakabilen bir tarayıcı değil. Yapılan geliştirmeler sayesinde ki zaten masaüstü sürümü şu an belki de en çok kullanılan internet tarayıcısı oldu kısa sürede.
Zaten genel görüntüsüne baktığımızda masaüstü tarayıcısına çok yakın. Her şey çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Tamam hani bazen sayfanın altının sonradan gelmesi, hızlı kaydırmalarda falan yine burada da var. Fakat hani taplar arasında geçiş hızlı, tap açmak aynı bilgisayardaki gibi birçok tap aynı anda canlı bir şekilde çalışmaya devam edebiliyor. Hani bu tarafta çok da büyük sıkıntı yok dediğin gibi.
Kesinlikle tabii diğer taraftan Play Store'da çok farklı tarayıcı alternatiflerinde olduğunu görmekteyiz.
Evet bunları da indirip kurmanız herhangi bir sıkıntı yok.
Mozilla'dan yani Opera'ya kadar hepsi
açık var. Açık bir platform sonuçta. Her tarayıcı kendi motorunu rahat bir şekilde kullanabiliyor. Bunları deneyebilirsiniz. Fakat ben Chrome'u aldıktan sonra çok da fazla değiştireceğinizi zannetmiyorum.
Kesinlikle sayfalar çok hızlı yükleniyor. Sayfalar arasında geçiş çok hızlı. Bir sayfada aşağı yukarı hareketler çok akıcı. Herhangi bir takılma yok. Sayfanın içerisinde gömülü videoları izlerken sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tabii zaten video izlerken örneğin YouTube izleyecekseniz kendi uygulaması da var, onu da kullanabilirsiniz. Ancak genel olarak bir bilgisayar deneyimine çok yakın internet deneyimi yaşadığınızı söyleyebilirim.
Evet, oldukça iyi, hızlı bir tarayıcıya sahip. Ve burada klavye de önem taşıyor çünkü adresleri klavye üstünden gireceğiz. 4.1 ile beraber Google yeni bir klavye kullanmaya başladı. Klavye neredeyse zaten iOS'taki klavyeyle birebir aynı hale geldi. Çünkü yani bana göre mobil cihazlardaki en iyi klavyelerden bir tanesini iOS platformunda görüyoruz. Çok hızlı bir doğruluk oranına sahip. Tuşların yerleştirilişi neredeyse mükemmele yakın. O küçücük ekranda, 3.5 inçlik ekranda hızlı yazı yazabiliyoruz. Bu konuda çok başarılı. Benzer bir klavye kullanan Nexus 7'de de çok hızlı artık yazı yazabiliyorsunuz. Yazı yazmak çok rahat hale gelmiş. Herhangi bir şekilde harf hatası yapsanız da sistem zaten bunu olabildiğince düzeltmeye çalışıyor. Doğru bir şekilde düzelttiğini de söyleyebiliriz. Burada bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Uzun e-postalar gönderebilirsiniz. Mesajlaşma programlarını rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Klavyede aynı internet tarayıcı gibi, internet performansı gibi bizden geçer not alıyor. Şimdi internet dedik, klavye dedik. Bir diğer önemli konu tabii ki çoklu ortam performansı. Çoklu ortam performansına ben ilk olarak resimlerden girmek istiyorum. Hani bir kameraya sahip değil fakat sonuçta içinde bir resim gösterme programı var. Sevdiğimiz resimleri yanımıza taşımak isteyebiliriz. Fotoğraf galerimiz yanımızda olacak. Galeri, standart Google'ın kendi galerisi. Çok iyi çalışıyor.
Zaten hani çok özel bir galeriye ihtiyaç duymayacaklardır. Üzerine dediğimiz gibi ana kamera vazifesi görebilecek yüksek çözünürlüklü bir kamera olmadığı için bu cihazın birinci önceliği görüntü fotoğraf çekmek değil. Ancak ön kamerası çok acil durumlarda hayat kurtarabilecek seviyede tatminkar sonuçlar veriyor diyebiliriz.
Evet, özellikle yakın çekimlerde. Şunu söyleyelim, Instagram, Twitter, Facebook gibi uygulamalarda ön kamerayı çalıştırabiliyorsunuz. Hani illa arka kameraya geçmek zorunda, arka kamera olmadığı için kamerasız kalmak zorunda değilsiniz. Biraz uğraşarak böyle cihazı döndürerek falan belki.
Ya da özellikle hani bazen çok sık sosyal medyada bunu görüyoruz. Sürekli kendisini çeken bir profile sahipsiniz eğer. Hani cihaz yarı yolda bırakmaz.
Bu işinize yarayacak sizin. Yani bizim yaptığımız Instagram denemesi de fena olmadı herhalde.
Hiç fena olmadı açıkçası. Belki üzerine daha fazla çalışabiliriz. Ancak bir ön kamera performansı açısından gayet tatminkar. Tabii galeri içinde yine üçüncü parti alternatifler var. Ancak standart galeri çözümü bence son derece başarılı.
Evet, videoları da burada gösterebiliyorsunuz. Şimdi video performansına geliyoruz. Galeride videoları oynatabiliyorsunuz fakat benim video için size tavsiye ettiğim Dice Player isimli bir oynatıcı var. Bu Tegra destekli direkt. Tegra'nın donanımsal hızlandırmasından yararlanabiliyor. MKV dosyalarda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Herhangi bir bitrate değeri olabilir. İnternetten indirdiğiniz herhangi bir formattaki
video olabilir.
Container MKV olsun yeterli. İçindeki video olabilir. Çok rahat bir şekilde bu player'da oynatabileceksiniz. Nexus 7 video oynatma konusunda hani gerek keskin renkler, keskin hatlara sahip ekranı, zengin görüş açısı ve performansıyla geçer not alıyor.
Zaten burada bence 7 inç ekrana sahip olması da çok kritik öneme sahip. Şimdi telefonların ekran boyutları 5 inçe kadar geldi sen de biliyorsun. İşte Galaxy Note örneğin 5 inç boyutunda tablet dediğimiz telefon tablet arasındaki yer alan bir cihaz. Keza Galaxy S3 ya da HTC One X'e baktığımız zaman da büyük ekranları var. Ancak bunlar doğrudan film izlemeye çok müsait değiller. Örneğin özellikle hani yatağınıza uzandığınızda cihazı hafif uzak mesafeye koyduğunuzda görüntünün kaybolduğunu, hani görüntü keskinliği açısından bir takım sıkıntılar olduğunu yaşayabiliyoruz. Ancak 7 inç bence çok güzel. Eğer buna uygun aparatla bir masaya yerleştirme aparatı, aksesuar alınırsa eğer pek çok kişinin izleme ihtiyacını doyuracaktır. Tabii hani 10 10 inç boyutundaki tabletler kadar bir video izletme konusunda tatminkar olmayabilir belki ama 7 inç taşınabilirlik üzerine eğlence eklendiği zaman çok tatminkar sonuçlar veriyor diyebiliriz.
Bir diğer konuda müzik. Müzik içinde Google'ın yine kendi oynatıcısı var. Başarılı bir oynatıcı. Bütün işinizi görüyor. Müzik performansı beklentileri karşılayacak düzeyde. Tamam, sonuçta süper, uçuk bir kaliteye sahip değil fakat hayal kırıklığına da uğramıyorsunuz. Kulaklık çıkışını kullanarak rahat bir şekilde ses alabilirsiniz. Ama üstündeki hoparlör de hiç fena hiç çıkartmıyor. Yani dedik ya, çok fazla eleştiriliyor bu hoparlör ama izleyenlerimiz de duyacaklardır. Hem çok fazla ses veriyor hem de çatlama, çıtırtı, patlama yok yani.
Özellikle ses seviyesinin yüksek olması, hani ufak bir odada kulaklık kullanmadan izlediğim videonun ya da dinlediğim müziği hissettiğim, duyayım demek isteyenler için yeterli olacaktır.
Evet, özellikle video izlerken mesela hani eğer kendi alanınızdaysanız, etrafınızda başka rahatsız olabilecek kişiler yoksa kulaklık yerine hoparlörden almak çok daha iyi oluyor.
İşte bununla birlikte yine Play Store'da pek çok müzikler için ince ayar uygulamaları var. Power Amp ya da benzeri uygulamalar. Yani belki bazı equalizer ayarı yaparak kullanıcılar kendi istedikleri tarzda optimizasyonlarla müziği, sesi biraz daha iyi hale getirebilirler.
Evet, şimdi yavaş yavaş uygulamalara değinmek lazım. Google Play üstünden istediğiniz uygulamaya erişebiliyorsunuz. Burada Twitter dedik, Instagram dedik, Facebook dedik. Şimdi burada bir sıkıntı var, şu sıkıntı. Cihazımız bir tablet fakat ne yazık ki Android market henüz tablet için uyarlanmış birçok yazılıma sahip değil. Hani yazılımlar cep telefonuna nasıl görünüyorlarsa 7 inçte de o şekilde görünüyorlar. Bunların en büyük, en popüler örneklerinden bir tanesi aslında Twitter'dır. Baktığınızda bence Android platformunda şu an tabletlerdeki en büyük eksiklik bu. Tablet cep telefonu ayrımı henüz yok. iOS cihazlarda bu çok keskin bir ayrım. Hani bir aplikasyonun iPad versiyonuna bakıyorsun, cep telefonu versiyonuna bakıyorsun. iPad'in o büyük ekranının bütün olanaklarından yararlanmaya çalışıyorlar orada. Ama ne yazık ki burada 7 inçlik bir ekrana sahibiz, yüksek çözünürlüğümüz var. Yine telefondaki uygulamaları kullanmak zorunda kalıyoruz.
Maalesef işte Google Play Store'daki en büyük olumsuzluklardan bir tanesi o. Apple tarafına baktığımızda iPad çıkar çıkmaz çok hızlı bir şekilde uygulama sayısının arttığını gördük. Hani burada belki Google'un uygulama geliştiricilerle ilişkilerinde bir takım belki yenilikler yapması gerekiyor.
Ancak belki de bu tablet hani o tarafta bir gelişme yol açacaktır.
Belki de dediğin gibi o tarafta bir gelişimin bizim için bir göstergesi niteliğindedir. Pek çok sık kullanılan uygulamanın artık tabletlere uyarlı hale gelmesi lazım. Dediğim gibi özellikle Twitter örneğin bir tablet uygulaması yok. Tamam, Twitter gibi bazı uygulamaları belki 7 inçle daha rahat kullanabiliriz. Ancak bu tür çok sık kullanılan uygulamaların, Google Play Store'da 100 milyonlarca defa indirilen uygulamaların hani tablet versiyonundan olmaması belki de onlar için bir ayıp diyebiliriz.
Evet, buradaki yani değinebileceğimiz konulardan bir tanesi bu. Tabii ki oyunlar da çok fazla önem taşıyor. 7 inç bir tablete sahibiz. Devasa bir pilimiz var. Uzun pil süreleriyle güzel oyunlar oynayabiliriz. Tekrar bir tabletimiz olduğu için de zaten tek uyumlu bütün oyunları oynayabiliyoruz ki burada en popüler başlık
Dead Trigger
olacaktır. Sunduğu grafiklerle ve efektlerle her tekrar cihaz sahibi insanın sahip olmak istediği oyunlardan bir tanesi. Zaten ücretsiz.
Ücretsiz, evet.
Evet, ücretsiz olarak indirebileceğiniz.
Evet,
böyle güzel bir oyun. Genel olarak baktığımızda bazı hani Tegra sahibi olmayan cihazlarla, Tegra işlemciye sahip olmayan telefonlarda da çeşitli yöntemlerle aynı efektler açılabiliyor. Fakat siz hiçbir uğraşa girmeden bütün bu zengin efektlerle bu oyunu akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Zaten bunu oynadıktan sonra hepsi çalışır diyebiliriz.
Kesinlikle.
Çok rahat, akıcı bir şekilde çalışır.
O noktada işte Nvidia'nın oyun geliştiriciyle yaptığı işbirliklerinin meyvelerini görüyoruz. Çünkü pek çok yapım. Örneğin Samsung platformunda Exynos işlemcisine özel bir oyun. Ben şimdiye kadar hiç duymadım.
Ki Mali 400 çok güçlü bir GPU.
Mali 400 dediğin gibi çok güçlü. Üstelik ARM'ın geliştirdiği bir grafik birimi olmasına rağmen henüz o tarafta bir gelişme olmadı. Qualcomm tarafına baktığımızda Qualcomm'da kendi grafik birimini geliştiren bir firma. Aynı Nvidia'da gibi Adreno grafik ailesinin. O noktada da evet Snapdragon için oyun programları duyurdular. Yapımcılarla yeni işbirlikleri yapacaklarını anons ettiler. Ancak ben şu ana kadar hani dünya çapında fenomen olmuş oyunlar için konuşmak gerekirse Snapdragon'a özel eksklusif bir oyun, eksklusif diyorum burada çünkü yapımcılar onu çok kullanıyorlar. Bir oyun duymadık. Umarız bunlar da oyunlar yapımcılarıyla işbirliğine giderler ve daha zengin grafik kalitesine sahip oyunları görürüz. Çünkü örneğin Qualcomm önümüzdeki aylarda Adreno 320'yi piyasaya sunacak. Konsol seviyesinde grafik sunuyorum diyor. Tamam, sunabilirsin kağıt üzerinde ama oyun nerede, yapım nerede? Bunu destekleyen oyunları da görmek lazım. Umarız bunlar yaygınlaşır.
Evet, bu tarafta bir destek sağlanması lazım. Şimdi test sonuçlarına geçiyoruz yavaş yavaş. Sentik testleri çünkü genel olarak uygulamalar ve çalışmayla ilgili gösterebileceklerimizin sonuna geldiğine inanıyoruz. Test sonuçlarında Google Nexus CD şu an piyasadan temin edilebilecek tek Tegra 3 telefon olan, Türkiye'den en azından bahsetmek gerekirse, One X ile karşılaştırdık. Çünkü burada bir merak konusu var. En başta da belirttik ya, Google Nexus 7'nin içinde aslında daha yavaş bir Tegra platformu var. One X ile karşılaştırıldığında. Fakat hani genel olarak sonuçlara baktığımızda çok da büyük, atla dev arasındaki fark yok arasında sonuçlarda.
Evet tabii, performans değerlendirmelerini yaparken aslında bir iki noktanın altını çizmek lazım. Benim için çözünürlükler kafa kafaya uyan çözünürlükler değil. Buradan daha bir takım ufak nüans farkları olabilir.
Ha, burada şunu da belirtelim tabii. Hani altla tuşlar için ayrılan bir bölüm var ya, o bölüm az çok Google Nexus'un hani o 1280'e 800'lü çözünürlüğünü 1280'e 720'ye yaklaştırıyor çünkü arayı kapatıyor büyük butonlar.
Bunun dışında senin de belirttiğin gibi TG3 platformu işlemci bazına daha düşük frekansa sahip olmasının yanında, bunu en başta söylemedik şimdi aslında belirtmek iyi olabilir. Grafik birimi de yaklaşık 100 MHz daha yavaş çalışıyor telefonda kullanılan TG3 platformuna.
Evet, GPU daha yavaş.
GPU daha yavaş. Yani bu açıdan test sonuçlarını değerlendirirken bunlara da dikkat etmek lazım.
Gerçi buradan test sonuçlarına bakınca görüyorum ki özellikle sentetik uç boyutlu test uygulamaları henüz o 100 MHz'lik farkı anlayabilecek kadar hassas değiller. Hani değerler çok yakın birbirine.
Tabi burada şeyin etkisi olabilir. Hani sonucunda sürekli yanımıza taşıdığımız ve birinci önceliği oyun olmayan cihazlar olduğu için o farklar aslında çok büyük satın alma kriteri etkiden farklar olmadığı için belki ilerleyen dönemlerde farklar, cihazlar arasındaki farklar daha yaklaştıkça birbirine yazılımlarda daha fazla özellik sunacaktır.
Evet abi, özellikle FutureMark gibi böyle gelişmiş bir yazılım olsa da aslında benchmark sonuçlarını toptan stabil bir şekilde verebilsek.
Evet, zaten hani Android'e baktığımızda en büyük sıkıntılardan birisi de o. Tüm cihazlar için böyle ortak sonuç kabul edebileceğimiz, tamamıyla stabil çalışabilen bir test platformundan söz etmek mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde işte Google'un Octane adını verdiği bir JavaScript test uygulamasını gördük, denedik. Uygulamayı iki kere arka arkaya çalıştırdığımda aynı cihazda iki farklı sonuç veriyor. Yani yavaş yavaş hakikaten olgun, oturaklı, tüm cihazlarda kararlı sonuçlar verebilen benchmark uygulamaları görmek gerekiyor ki cihazlar arasındaki farkı daha iyi anlayabilelim.
Evet, bir diğer önemli konu tabii ki pil süresi. Pil süresine baktığımızda Google'un internetteki verilerinin tamı tamına uyduğunu görüyoruz.
Hatta belki üzerinde değerler
bile elde edebilirsiniz. Evet, hatta belki üzerinde değerler bile elde edebilirsiniz ekran parlaklığını biraz daha kısarak ortama göre. Başarılı bir cihaz olmuş. Hani 10 saat webde kullanım, 9 saate yakın da film izleyebildik cihazda. Çok başarılı.
5 saatte oyun oynayabiliyoruz. Burada pilden tabii piline teknik özelliklerini söyleyelim merak edenler için. 16 watt saat kapasiteli işte 4000 mAh'ın üzerinde bir pilimiz var. 7 inç cihaz için aslında yeterli bir pil ki zaten 10 saatlik web deneyimi de.
Zaten evet, uykuda, ne kadar yeterli
uykudan
olduğunu
kalan
gösteriyor.
Zamanı düşündüğümüzde neredeyse bir gün tamamlayabilecek bir süre olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, bir gün boyunca webde gezebilirsiniz. Evet, hep beraber gördük. Nexus 7'yi teknik özelliklerinden fiziksel özelliklerini ve genel olarak çalışmasına kadar değerlendirdik. Açıkçası şunu söyleyebilirim ki piyasada 7 inç kategorisinde bulabileceğiniz en iyi tablet olmuş. Hatta genel olarak tablet piyasasına baktığımızda en başarılı tabletler arasında yer alabilir. 200 doların altındaki bir tablet olmasına rağmen hani bunu 200 dolar seviyesindeki tablet olarak değerlendirmek yanlış olacak. Gerçekten donanımsal özellikleri ve performansıyla şu an için tercih edilebilecek tabletler arasında yer alıyor.
Zaten hani Android tarafında tablet çalışmaları yavaşlamıştı. Yeni yeni tabletler duyamıyorduk. Yakın zamanda bir Samsung Galaxy'nin Note 10.1'i duyurdu. Google'un bu hamlesi bence piyasayı hareketlendirecektir. Çünkü 7 inç tarafında bir Amazon Kindle Fire başarısı vardı. 7 inçte biz yeni cihazlar göreceğiz muhtemelen ileriki dönemlerde. Nexus 7 ile ilgili konuşmak gerekirse sadece Android değil tüm tabletler içerisindeki en iyi tabletlerden birisi olarak gösterilebilir. Yani 200 dolar 200 dolar dedik. Bizim elimizde tuttuğumuz cihaz aslında 250 dolarlık bir cihaz Amerika için.
Evet, biz o yüzden 250 dolarlık bir cihaz olarak değerlendirelim bunu. Türkiye'de ne kadara satılacak bunu bilmiyoruz tabii ki. Umarız yakın bir fiyata satılır.
Spot pazarda çeşitli fiyatlar dolaşıyor ancak umarız hani resmi kanallar vasıtasıyla geldiğinde daha alınabilir seviyelerden çıkabilir. Eksikleri var mı? Var. Örneğin biz isterdik ki bir microSD kart slotu olsun. Hafızayı arttırabilelim.
Aslında hani kamerayı falan geçtim. Bence en büyük eksikliği hafızanın arttırılamaması.
Kesinlikle. Çünkü günümüz dünyasında hepimiz tüketim çılgınlığı içerisindeyiz. HD videolar artık hayatımızın vazgeçilmezleri arasında. Hani mükemmele yakın bir internet deneyimi sunuyor. İnternet sayfaları artık yüksek yoğunlukta veriye sahip. Hani bu açıdan bakıldığında kapasite, ben kamerasında falan ben de değilim açıkçası ama kapasite arttırılabiliyor olsaydı güzel olurdu. Ancak hani her şeyin bir gülü seven dikenine katlanır misali bu fiyata da. Yani biz size bunu sunduk diyorlar herhalde.
Evet, 250 dolarlık bir tablet alıyorsunuz. 16 GB hafızası var. Bizim size tavsiyemiz zaten 16 GB'lık modeli satın almanız. Çünkü 8 GB'lık model büyük hayal kırıklığı yaratacaktır. Müzik, film ve oyunu aynı anda o cihazın içine tutmanız imkansız. Yeni modern oyunlara baktığımızda araba yarışları bile 1.7 GB.
Asfalt örneği, evet. Asfalt'ın yeni versiyonu çok yüksek kapasite.
Bazı FPS oyunları 1 GB boyutlarda yer kaplıyorlar. Tamam, hani Dead Trigger'a bakıyorsun. İnanılmaz grafikleri var. Oyunda 100 MB yer kaplıyor. Bilmiyorum. Demek ki yani aslında oyunların gidişatı değişik olacak. Fakat bu tip oyunlar varken 8 GB'lık model yetmeyecektir sizlere. Eğer tablet almayı düşünüyorsanız, bu sıralar yeni bir tablete bakıyorsanız, biz Donanım Haber olarak Nexus 7'yi sizlere tavsiye ediyoruz. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.